spektakl. Bu ise adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine buluştuk. Güzel bir program, güzel bir gün diliyoruz hepinize ve sizleri de davet ediyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 16.30'a kadar sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Mehmet Akif'in ölüm yıl dönümü, İstiklal şairimizin, onun nesillere örnek olan düşünce adamlığını, Safahat'tan örneklerle onun kişiliğini ve ideallerini değerlendireceğiz. Eğitimci yazar Ahmet Fidan'da. Ve programımızın ikinci bölümünde ise Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Esra Baytekin bizimle birlikte olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Tema projelerini konuşacağız. Önce müzik arası, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
İstedikten sonra beni arardın yer, arardın yer. Sual edip şu hatırımı sorardın yer, sorardın yer. İstedikten sonra beni arardın yer, arardın yer. Sual edip şu hatırımı sorardın yer, sorardın yer. Sen kendini mahkum ettin, sen gönlünü avuttun yar. Sen kendini mahkum ettin, sen gönlünü avuttun yar, yar, yar. Yalansın ya,
yalansın,
zalimsin ya,
zalimsin.
Ben sormazsam Allah sorar, yanarsın yar, yar, yar, yar. Yalansın ya,
yalansın,
zalimsin,
zalimsin.
Ben sormazsam Allah sorar, yanarsın yar. Yalansın ya, ağlarsın ya, zalimsin ya. Ben sormazsam Allah sorar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Esra Baytekin bizimle birlikte. Sayın Baytekin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Eğitim Bölüm Başkanı dedim, siz de anladınız ne tür konulardan konuşacağımızı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Tema Vakfı'nın çok önemli projeleri var. O projelerden bahsedeceğiz. Hatta o eğitim programları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz Salı günü de Milli Eğitim Bakanlığımızla bir toplantı oldu. Belki o toplantıdan da kesitleri küçük küçük aktarmasını rica edeceğiz. Öncesinde ne gibi eğitimler veriliyor? Dilerseniz Sayın Baytekin öyle başlayalım. Sonrasında da özel olarak o eğitim programlarına değinelim.
Tabii. Çok teşekkürler öncelikle. Tema Vakfı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda okullarda gönüllü öğretmenlerimizle birlikte uyguladığımız doğa eğitim programlarımız var. Okul öncesinden liseye her seviyede Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredatı da destekleyen programları uyguluyoruz. Amacımız çocukların doğada zaman geçirmeleri, doğayı keşfetmeleri ve doğayla tanışmaları. Yaklaşık 7500 gönüllü öğretmenle programlarımızı uyguluyoruz. Nihai amacımız tabii ki başta çocuklar ve gençler olmak üzere aslında ekolojik okuryazar bir toplum.
Ekolojik okuryazarlık konusunda daha önceki programlarımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Çok detaylı bilgi vermiştik ama sizin de dilinizden dinleyicilerimize aktaralım. Bu ekolojik okuryazarlık konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz biraz daha?
Tabii, çok kısaca açıklayabilirim. Ekolojik okuryazar olmak aslında dünyamızdaki yaşamı mümkün kılan doğayı ne kadar tanıdığımız ve ne kadar içselleştirdiğimizle ilgili bir kavram aslında. Doğanın ilkelerini, sınırlarını bilmek, doğayla uyumlu yaşamak, tercihlerimizin, günlük hayatımızdaki tercihlerimiz ve davranışlarımızın doğayı ne kadar etkilediğini bilmek ve bunun farkında olarak yaşamak, gün içerisinde sergilediğimiz tüketim alışkanlıklarımız, çıkardığımız atık miktarı, kararlarımız, satın aldığımız bir şey alırken verdiğimiz kararlar ve doğayla ilgili sahip olduğumuz tüm bu bilgiler bizim ne kadar okur yazar olduğumuzu gösteriyor. Erken bizim için önemli olan tarafı tabii ki çocuk ve gençler daha çok. Erken çocukluktan başlayarak açık havada olmak, fiziksel dünyayı keşfetmek ve doğada çocukların ve gençlerin çeşitli beceriler kazanması aslında ekolojik okur yazar olmaları için bir başlangıç noktası. Ve tabii ki bir diğer nokta bunun çocukların hem duygusal hem sosyal hem de bilişsel gelişimler açısından da kesinlikle çok kritik olması.
Bu doğa eğitim programlarının içinde birebir yer alıyor değil mi bu ekolojik okuryazarlık konusu? Yoksa okuryazar olmak için zaten o eğitim programları gerçekleştiriliyor. Hani birbirini destekleyen ve bütünleyen bir süreç galiba.
Tabii ki,
Peki bu doğa eğitim programlarını edinen ve o eğitim programlarını alan çocuklarımızı düşünelim. Onlar mutlaka evlerine gittiklerinde anne babalarına bu konulardan bahsediyorlar. İşte anneciğim babacığım okula Tema Vakfı'ndan eğitmenler, öğretmenler geldi. Bize şunları şunları anlattılar diye. Anne babalar da böylelikle bilinçlenmiş oluyor. Aslında hep hani eğitimin büyükten küçüğe doğru olduğunu düşünürüz ama sanıyorum Tema biraz ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle küçükten büyüğe doğru bir yol çizmeye çalışıyor. Bilmiyorum, doğru mu anladım?
Doğru, çok güzel ifade ettiniz. Tabii ki çocuk çok önemli bir kanal aileye ulaşmak için. Ancak çocukların gerçekten erken yaşlarda kazanacağı farkındalıklar, yetişkinlik döneminde sergileyecekleri çevre dostu davranışlarda aslında rehberlik ediyor. Araştırmalar ve tabii ki bizlerin uzun yıllar deneyimleri gösteriyor ki çocukların toprakla, hayvanlarla, suyla, ormanlarla, bitkilerle olan erken yaşlardaki tanışıklıkları aslında onları doğayla çok daha derin ilişkilere götürüyor. Ve çocuklar büyüdüklerinde ağaçları korumaları için aslında onların sevmeleri ve tanımaları gerekiyor. Ve bu duyguyu da, bu duygusal bağı da çocukluk yaşında kurmuş olmaları gerekiyor. Doğada zaman geçirmek, öğrenen çocuklar, oyun oynayan çocuklar, doğayı keşfeden çocuklar yaşamlarındaki tercihlerinde mutlaka doğayı gözetiyorlar ilerleyen yaşlarında ve sorumluluk alıyorlar ve doğayı koruma kaygısı duyuyorlar. Dolayısıyla biz yetişkinler olarak aslında doğada her şeyin birbirine bağlı olduğunu görebilmek önemli bizim için ama bunu yapabilmek için de içselleştirebilmek için de aslında çocukların erken yaşlarda doğada neyin neye bağlı olduğunu merak edip keşfetmesi de gerekiyor. Bu yüzden de bu duyguların, bu duygunun, bu tutumun, davranışların gelişmesi için de çocukluk yaşta, erken yaşlarda çocuklarla doğa arasındaki ilişkiyi bizlerin beslemesi gerekiyor. Bir sendrom var, doğa yoksunluğu sendromu. Doğada ve doğallıktan uzaklaşan doğal ortamlar yerine daha yapay ortamlarda, kapalı ortamlarda duyularını giderek daha az kullanan çocuklarda gördüğümüz bir
günümüz
şey.
Günümüz çocuklarından bahsediyorsunuz,
evet,
değil mi?
Evet. Dolayısıyla hani bunu engellemenin tek yolu da erken yaşlarda çocukların doğayla derin bağlar kurmalarını sağlamak. Burada çok güzel bir örnek var. Beni de gerçekten çok etkiliyor. Tema Vakfı'nın kurucu onursal başkanı Sayın Hayrettin Karaca son bir röportajında ilkokuldan beri meşeyi çok seviyorum. Çünkü öğretmenlerimiz bize ağaçları anlatırdı ve o ağaçlar meşeydi. Oradan başladı iş diye bir iki cümle kurmuştu. Bu beni çok etkiledi gerçekten. Yani ağaçları anlatan bir öğretmenin yolunu açtığı bir doğa sevgisi Hayrettin Karaca, evet, temayı oluşturdu ve binlerce gönüllüsüyle bu memlekette umut yeşertiyor. Dolayısıyla öğretmenler bu anlamda bizim için çok önemli ve anne babalar tabii ki.
Madem öğretmenler ve anne babalar dedik, biraz onlara hani öneri demeyelim ama o çocuklarından edindikleri bilgileri nasıl kullanacakları ya da çocuklarına ekstra anlatmaları gereken konuların olup olmadığını nasıl anlayacakları konusunda onlara neler söyleyebiliriz bir tema eğitim gönüllüsü olarak?
Bizim aslında programlarımızda iki bacak var. Birincisi, evet, çocuklar. Biz çocuklar için programlar, materyaller tasarlıyoruz ve bunları öğretmenlere ulaştırıyoruz. Öğretmenlerimiz de bir eğitim yılı boyunca bunları sınıflarında gönüllü olarak çocuklarla birlikte uyguluyorlar. Bunun yanı sıra aslında bir de öğretmenler bir birey olarak, bir yetişkin olarak toplumu ilgilendiren, doğayı ilgilendiren sorunların çözümünde yer alan doğa eğitim programları içinde aslında gönüllü oluyorlar. Bir sivil toplum kuruluşuyla, temayla işbirliği yapıyorlar ve taşın altına elini sokuyorlar. Dolayısıyla burada aslında öğretmenler de programların içerisinde çok aktif bir şekilde birebir dahiller. Yani çocuklar kadar aslında öğretmenlerin de farkındalıklarını yükselttikleri ve tam da çok aktif olarak, aktif yurttaş olarak içinde yer aldıkları bir program. Öğretmenlerimiz çok yaratıcı, çok güzel işler çıkartıyorlar. Bizim programlarımızda öğretmenlerimize paylaştığımız çok önemli notlar var. Bunlardan birincisi merak ve sevgi. Çocuklar mutlaka merak etsinler. Çocukları merak ettirmeleri için hazırladığımız materyallerde onlara küçük notlar düşüyoruz. Çocuklar keşfetsinler ve doğada olsunlar, doğada öğrensinler. Sevgi ve kuracakları duygusal bağ bizim için önemli ve o olmadan tabii ki bilgi de kalıcı olmuyor, ama sevgi olursa bilgi de mutlaka arkasından geliyor. Bir diğer önemli şey, mutlaka açık havada, doğada çocukların olabildiğince çok fazla zaman geçirmelerini sağlamaları, destek olmaları. Bir de tabii ki en önemlisi, çocuklar izleyerek ve taklit ederek öğreniyorlar daha çok. Öğretmenlerin mutlaka çocuklara rehberlik etmesi gerekiyor. Çocukların bu ekolojik okuryazarlık serüveninde öğretmenlerin rehberliğine ihtiyaçları var. Hem bu eğitim programları hem de kendi davranışları ve alışkanlıkları ile, yani bir bez çanta, file kullanan, sınıfa plastik pet şişe yerine su matarası ile gelen, sınıfta çocukların tüketim alışkanlıkları üzerine söylemlerde bulunan ve ekolojik okuryazarlığı ya da doğa eğitimini çocukların tüm öğrenme süreçlerine yedirerek ve eve de mesajlar göndererek aslında çok önemli bir katkı yapabilirler. Onun dışında tabii ki dil, özellikle de erken çocukluk döneminde çocuklarda kaygı yaratacak değil, tam tersi heyecan ve merak uyandıracak bir dil kullanarak programla, bu yaratıcı program ve renkli materyallerle de destekleyeceklerini düşünüyoruz. Biz de umuyoruz ki doğayı tanıyan, seven ve koruyan nesiller yetiştirmeleri sürecinde öğretmenlerimize eğitim programları yardımcı oluyordur.
Hı hı. Eğitim programlarından bahsediyoruz. Biraz daha içeriklerine değinebilir miyiz? Bu doğa eğitim programı, hı hı, başlığı altında verilen programlarda gerek ilkokul çocuklarına, gerek, hı hı, daha yaşça büyük olan çocuklara ne gibi eğitimler veriyorsunuz birebir?
Şöyle, anaokulundan liseye kadar eğitim programlarımız var. Minik tema okul öncesi, yavru tema ilkokul eğitim programlarımız, ortaokul ve lisede diğer eğitim programlarımız. Programlarımızda öğretmenlerin sınıfta, okul bahçesinde, doğada, açık alanda uygulayabilecekleri, müfredatı da destekleyen etkinlik önerilerimiz var. Toprak, su varlıkları, hava olayları, biyolojik çeşitlilik, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam başlıkları altında öğretmenlerin uygulayacağı sınıf içi etkinlik yönergeleri var. Biz öğretmenlerimize bu etkinliklerin olduğu rehberleri, ayrıca etkinlikler sırasında kullanabilecekleri gözlem kutuları, posterler, sunum ve videolarda gönderiyoruz. Gönüllü öğretmenlerimize materyaller eğitim yılbaşında iletiliyor. Programları uygulamak isteyen öğretmenlerimiz bulundukları illerde ve ilçelerde yine gönüllü olarak çalışan tema temsilcileri aracılığıyla başvurabilirler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bütün çocuklarımızı, bütün hem ilkokul çocuklarını hem daha yaşça büyük olan çocukları bu programlara birebir dahil olmaya davet edelim biz de sizin vesilenizle. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bu konuyla ilgili çalışmalarda az önce bahsettiğimiz gibi Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı ile sizin ortaklaşa gerçekleştirdiğiniz bir çalışmada anlatıldı. Onun da bilgisini dinleyeceğiz. Bizle paylaşmış olalım. Son bir cümlenizi de alayım çünkü o sıfır atık projesi ile söylemek istedikleriniz vardı biliyorum. Bir cümle hemen alayım, sonrasında küçük bir aramız olacak.
Tabii. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile Ankara'da başlayan bir program. Tabii ki bu pilot bir program. Daha da yaygınlaştırılacak. Sıfır atık projesinin amacı çocuklarda tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi ile ilgili farkındalık yaratmak. Ankara'da güzel şeyler olacak. Öğretmenlerimize gelecek çok güzel materyaller, çizgi filmler, sunumlar ve posterler. Umarız daha da yaygınlaşması için öğretmenlerimizden güzel uygulamalar gelir.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Baytekin. Hem katıldığınız için hem de verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Tema Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı Esra Baytekin'le Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen tema projelerini konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Yaylam senin hiç gelmez mi güzelin ey güzelin? Hani yaylam, hani senin ey ezelin ey? Ezelin ey, ezelin ey. Yaz gelende yayla seni gezmeli, gezmeli. Kalem bağlayıp kaşın gözünü yazmalı. Yazmalı. Ne hoş olur o yaylanın gözeli ey güzeli. Hani yaylan, hani senin ey ezelin ey. Ezelin ey, ezelin ey.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Eğitimci yazar Sayın Ahmet Fidan bizimle birlikte. Sayın Fidan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü. Onu saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Çok önemli bir düşünce adamıydı. Nesillere örnek olan bir düşünce adamıydı. Hatta şu şiirinin dizelerini söylediğimde muhakkak siz de çok iyi hatırlayacaksınız o dizeleri. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Asım'ın nesli diyordu. O özendiği, değer verdiği ve her şeyden üstün tuttuğu nesle. Hem Safahat'tan da örnekleri Sayın Fidan'la konuşacağız. Hem Asım'ın nesli dediği o nesil nasıl bir nesil? O arzu edilen, duyulan, özlem duyulan nesil nasıl bir nesildi? O konuyu konuşacağız. Hem de Mehmet Akif kimdir? Neden bu kadar önemli bir şairdir? Bu konuları konuşacağız Sayın Fidan'la. Buyursunlar.
Efendim, öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'na teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiği için. Size de iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
İkincisi, bugün bizim edebiyatımızın, tarihimizin çok önemli bir düşünce adamı, şairi olan Mehmet Akif'in vefatının yıl dönümünde anıyoruz. Ona biz rahmetler diliyoruz. Kendisini şükranla yad ediyoruz. Bir giriş cümlesi kullanmak istiyorum. Kişileri ve tarihi olayları incelerken yaşadıkları ve kişilerin yaşadıkları tarihi olayların da cereyan ettiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek lazım. Mehmet Akif bundan 82 yıl evvel vefat etti. Mehmet Akif'in yaşadığı dönem bizim için son derece önemli bir dönemdir. Osmanlı'nın yıkılışı, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüdür. Onun 7 ciltlik Safahat adlı kitabı, Safahat ismini vermesi de çok enteresandır. Safahat dönem dönem demek. Bizim dönem dönemimizi anlatan bir kitaptır Safahat. Bizi anlatıyor, bizden başka bir şey anlatmıyor. Yeni nesillerin Akif'i mutlaka çok yakından tanımalar lazım. Yani birkaç cümleyle, birkaç satırla, birkaç kelimeyle değil, Akif'i benimseyerek, önümseyerek tanımaları gerekiyor. Neden önemli? Niçin Akif önemli? Akif'in yaşadığı dönemde bizim tarihi olayları en iyi ifade eden olduğu için. Ve o ne söylemişse, enteresan bir şeydir Akif'in, söylediğiyle yaptıkları arasında bir milimetre çelişki yoktur. Ne söylemişse yapmıştır, ne yapmışsa söylemiştir. Ne diyor? Sözüm odun gibi olsun, tek doğru olsun diyor. Müthiş bir şeydir bu. Şimdi Akif bizim şu anda yaşamış olsaydı veyahut da yaşadığı dönem itibariyle, ben bir araştırma yaptım. Rahmetli Akif 63 yıllık hayatında kart vizit bastırsaydı, kendini tanıtmak için, kendini insanlara yapmak için kaç tane kart vizit bastırırdı? Bir tahmin etseniz. Benim tespitime göre 146 tane kart viziti olurdu.
Çok büyük bir sayı gerçekten.
İlginç eserden. Akif bir defa birinci sınıf bir şair. Bu yaptığı işlerde hep birinci sınıf olmuş. Hiç arkada kalmamış. Daima önde olmuş. Mesela birinci sınıf bir şairdir. Akif'in şairliği neden birinci sınıftır? Akif kendinden önce Türk edebiyatına isim vermiş, şairlerimizi hiç taklit etmemiş. Orijinaliteyi koymuş ortaya. O yönüyle mükemmel bir şairdir. Yedi ciltlik Safahat'ında, Safahat'a aldığı şiirlerin hepsi birinci sınıftır. Safahat'ı alıp okuduğunuz vakit biz kendimizi buluyoruz, milletimizi buluyoruz, tarihimizi buluyoruz. Safha safha yaşadığımız dönemi anlatıyor. Şairliği birinci sınıftır. Hiç kimsenin itirazı olamaz yani buna. İkincisi düşünce adamıdır. En kötü bir dönemde, Osmanlı'nın yıkılış döneminde kendisi bizi yönlendirmek için ümit kaynağı olmuştur. Ümit vermiştir. Yani bittik, yok olduk, tükendik denildiği an ortaya çıkmıştır. Nerede çıkmıştır? Balıkesir Zanos Paşa'da çıkmıştır. Kastamonu Nasrullah Camii'nde çıkmıştır. Ya bir çok ilginç bir şey. Nasrullah Camii'nde verdiği vaazları Diyarbakır Kolordu Komutanımız teksir ettirmiş. Halka dağıtmıştır. Bu insanların bizim bağımsızlığımızı kazanmamızda en büyük itici güç olmuştur. Mehmet Akif düşünce adamıdır. Toplumu ayağa kaldırmıştır. Hatta öyle bir ayağa kaldırmıştır ki enteresan bir şey söyleyeceğim. 82 sene geçmiş aradan. Mehmet Akif 63 sene yaşamış. Fakat biz hala onun düşünceleriyle yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzu aydınlatıyor, güç veriyor, kuvvet veriyor. Bir başka bir şey, bizim Türkiye'deki insanlarımızın düşüncelerinden dolayı baskı altına alındıkları dönemde Mehmet Akif susmamış, hep konuşmuştur. Çok yakın bir zamanda, 28 Şubat dönemi yaşadık. O zaman biz ifadelerimizi Akif üzerinden hep aktardık. Akif'in en önemli unsurlarından bir tanesi de düşüncelerini müşahhas olarak ifade etmesi ve ortaya koymasıdır. Bunlardan bir tanesi de Asım'ın neslidir. Asım'ın nesli Mehmet Akif Çanakkale Harbi'nde mutlaka kazanacağımızı, mutlaka galip geleceğimizi ifade ederken kullanmıştır. Çanakkale şehitlerine, mesela Çanakkale Harbi'ne katılmamıştır Akif. Ama Çanakkale'yi öyle bir içinde duymuştur ki, onu bir yazıya getirmiştir ki, sanki harp ediyorsunuz gibi. Bu kadar mükemmel ifade edilir. Bu düşünce adamlığının bir versiyonudur ve ideal tip olarak da Asım'ı ortaya koymuştur. Asım kimdir? Asım gördüğü haksızlık karşısında yumruğu ile müdahale eden, diliyle müdahale eden ama en büyük özelliği bilgi donanımı ile hareket eden bir genç prototipidir. Bir başka Akif'in özelliği siyasetçiliğidir. Burdur mebusudur Büyük Millet Meclisi'nde. Efendim Mehmet Akif aynı zamanda vaizdir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i tefsir edecek kadar büyük bir insandır. Akif aynı zamanda tercümandır. Nasıl bir tercümandır? Arapçayı fevkalade güzel biliyor. O kadar güzel biliyor ki tefsir etmiştir. Tefsiri yakılmasaydı bugün en büyük kaynaktı. Ben bizi dinleyenlere bir şey tavsiye edeceğim. Mesela Mehmet Akif'in Ayetel Kürsü'ye verdiği meal adeta yeniden bir Ayetel Kürsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fevkalade güzeldir. Mehmet Akif veterinerdir. Esas mesleği veterinerliktir. Mehmet Akif güreşçidir. Mehmet Akif yüzücüdür. Yani 146 tane mesleği bizatihi icra etmiş ve asla ikinci sınıf, üçüncü sınıf olmamıştır. Halkalı Baytar Mektebi'ni birinci sınıf, birinci olarak bitirmiştir. Hatta izin verirseniz Halkalı'daki bir hatırasını burada yad etmek istiyorum. Buyurun. Çok önemli. Rahmetli Akif birinci olarak bitirmek için çok çaba sarf ediyor. Bir de birinci olarak bitirmek isteyen bir Ermeni var. Bizim vatandaşımız. Ama Akif birinci olmak için bütün gücünü kullanıyor ve birinci oluyor. Birinciyi aldıktan sonra Ermeni olan arkadaşı diyor ki Akif diyor, senin niye birinci olmak istediğini ben çok iyi anlıyorum diyor. Orada bile birinciliğini ortaya koyuyor. Güreşte asla Akif'i yenen olmamış. Boğazın bir tarafından bir tarafına yüzerek geçiyor. Yüzmede hiç kimse önüne geçemiyor. Ama Farsçayı çok iyi biliyor, Arapçayı çok iyi biliyor, Fransızcayı çok iyi biliyor. Fransızca ile ilgili Kurtuluş Muharebesi'nde bizim mebus Anadolu Ajansı'na gitmiş. Bu hatıralarında vardır. Gazeteciler bir Fransız metni gelmiş, haber metni. Okuyamıyorlar, anlayamıyorlar. Diyor ki yavrum diyor, bir de ben göz atabilir miyim? İçlerinden bir genç gazeteci biraz ukalaca. Amca diyor o sakallılarla konuşmaz diyor. Oğlum ver bir bakayım deyince Akif bir çırpıda metni tercüme ediyor. Buyurun diyor, yazın diyor. mahcubiyetleri görülmeye değer o anda yani. Akif'in o kadar çok yönlü bir özelliği var ki bu şiirlerinde hep dile getirilmiştir. İstiklal Marşı'nı Safahat'a almamıştır. Niye almamıştır? Ben onu milletim için yazdım demiştir. İstiklal Marşı hangi şartlarda yazılmış, niçin yazılmış bunu yeni nesillere çok iyi ve sıcak bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Taceddin Dergahı'na Burdur mevzusu olarak geliyor. Kalacak yer olarak Taceddin Dergahı'nın şeyhi kendisine dergahı tahsis ediyor. Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay'la beraber orada ikamet ederken İstiklal Marşı yarışması açılıyor. Bu yarışma açıldığı vakit Akif hiç katılmak niyetinde değildir. Fakat gelen 722 şiir de çok makbul şiirler değil. Yani çocuk edebiyatı gibi bir şey. Marif vekili Hamdullah Supi Akif'e tekrar et yani yaz deme cesaretini gösteremiyor. Çünkü Akif'in, Hamdullah Supi'ni iyi bir edebiyatçımızdır bizim. Çok büyük bir insandır. Akif'e söylerim beni reddeder, bir daha da yazılmaz diye bir endişe içerisinde taşıyor. Balıkesir mevzusu Hasan Basri Çantay'a diyor ki ya sen Akif'le diyor aynı yatakhanede yatıyorsun, aynı odayı paylaşıyorsun. Rica et de Aztek İstiklal Marşı'nı o yazsın diyor. Hasan Basri Çantay da bir gece artık bunu senin yazman lazım dediği vakit ben yazmam diyor. Niye? Ödül koymuşlar diyor. 500 Türk lirası ödül verilecek diyor. Hasan Basri Hamdullah Supi'ye söylüyor diyor ki ona vermeyeceğiz diyor. O sözü aldıktan sonra İstiklal Marşı'nı 48 saat içerisinde Taceddin Dergahı'nda yazıyor. Ve İstiklal Marşı önemli yönü şudur. Bizim milli mutabakat metnimizdir. İlk kelimesi korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen sancak diyor ya, o nedir biliyor musunuz? O Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağarada Hazreti Ebubekir Efendimizle kaldığı vakit Hazreti Ebubekir müşrikler mağaraya yanaşmışlar. Ha gördü ha görecekler endişesi var böyle. La tahsen innallaha mana. Hiç endişelenme Allah bizimle beraber diyor ya. Akif İstiklal Harbi'nde ümitlerin bittiği zamanda işte oraya telmih yaparak korkma diyor. Müthiş bir bağlaştır. Bununla yani. İzin verirsen bir hatıram var benim.
Buyurun.
Ben Fransız Dil ve Edebiyatı'nda okurken Galatasaray Lisesi mezunu bir arkadaşımız vardı. Biz ala küllalele işte bir yani Fransızcamız vardı ama o çok mükemmel bir Fransızcası vardı. Bir gün derse gittik sabah erkenden heyecandan geldi içeri. Arkadaşlar dedi ben İstiklal Marşı'nı Fransızcaya çevirdim dedi. Ayra biz hayran olduk böyle ya nasıl yaptın Dündar hele gel beni dinliyorsa buradan selam olsun. Geldi Fransızca'da korkma diye bir deyim var. Avoir peur de diye bir deyim. Dündar bununla çevirmiş şeyi İstiklal Marşı'ndaki korkmayı. Bir Fransız hocamız var Madame Sophie. Şimdi şu anda Paris'te yaşıyor. Zaman zaman görüşüyoruz. Hoca içeri girince derse dedi ki hocam Dündar İstiklal Marşı'nı Fransızca'ya çevirmiş. Bir bakar mısınız dedim. Aldı hoca kürsüye çıktı. Dedi ki yarı aksan Türkçe ile Dündar dedi bu İstiklal Marşı'ndaki korkmayı sen hiç anlamamışsın. Bu avar pördü değil ki dedi. Hiç becerememişsin dedi. Son derece önemli bir şey.
Ya, o korkmanın içindeki o duyguyu vermek çok farklı. Tabii
oradaki korkma bir milleti ayağa kaldırmadır. Yani mesela Kastamonu Nasrullah Camii'nde verdiği vaazlar sonradan Sebil-i Reşat'ta yayınlanmıştır kendi el yazısıyla. Bunlar bir millete ayak bağını çözmüş, cesaret vermiştir. Hacı Bayram'a gelmiş vaaz vermiş. Balıkesir'de Nasrullah Camii'nde vaaz vermiş. Hiç yılmamış. Ama bu büyük insan ahir ömründe 10 senesini Mısır'da adeta sürgün hayatı yaşamıştır. Giderken Eşref Edip en yakın dostu. Üstadım niye gidiyorsun Mısır'a? Ne işin var diye. Bak diyor ki ya Eşref Allah aşkına diyor arkamda polislerin dolanmasından diyor artık bıktım diyor. Onun için gidiyorum diyor. İşte bu büyük insan, devasa insan, çok yönlü insan. Akif'in ne kadar zamanımız var bilmiyorum ama bir örnek vermek istiyorum. Akif'in çok önemli bir yönü de bizim yaşadığımız tarihi şartları çok iyi şekilde şiirlerine yansıtmış olmasıdır. Akif'in şiirlerine hiç kimse itiraz edemez. Çünkü en zor olanı başarmıştır. Aruzla yazmıştır. Kendinden önceki hiç kimseyi taklit etmemiştir. Örnek olmuştur. Hala devam ediyor. Bunlardan en önemli bir şiirini izin verirseniz aktarmak istiyorum. Buyursun. Tamamını okuyamam. Çünkü uzun bir şiir. Said Paşa İmamı diye bir şiiridir. 7. kitaptadır. Mısır'da yazmıştır. Bu Said Paşa İmamı deyince Mehmet Akif'i tanıyanlar veya tanımayanlar veya ilgi duyanlar duymayanlar diye açıklama yapayım. Said Paşa sanki bir cami, onun imamı değil. Hasan Rıza Efendi, efendim bu Hasan Rıza Efendi Abdülmecit zamanında yaşıyor İstanbul'da, Üsküdar'da. Paşalarından bir tanesi, Abdülmecid'in paşalarından bir tanesi Abdülmecid'e müracaat ediyor. Benim diyor konağımda çocuklara hat, tesip, Kur'an vesaire öğretmek için bir hoca tahsis et diyor. O da Manisalı Hasan Rıza Efendi'yi veriyor. O zatın ismi, paşanın ismi Said Paşa olduğu için Hasan Rıza Efendi ondan sonra hep Said Paşa diye anılıyor. Hmm. Said Paşa'nın imamı diye. Hmm. Bu Said Paşa imamı Hasan Rıza Efendi de çok yönlü bir adam. Şair, yazar, efendim musiki, şinas, devasa bir insan. Bu arada... Yalnız şöhreti şu, çok mükemmel bir sesi var. Kusursuz bir sesi var. Akif'in Said Paşa İmamı şiirinin 427. sayfasında diyor ki, ahlakı da sesi gibi ilahi olan bu adamı çocukluğumda bir kere dinlemiştim. Said Paşa'mın kim olduğunu bilmiyorum diyor. Bunu araştırıyor bir hanımefendi, Doktor Türkan Elvan. Yazıyor hayatını, biz oradan öğreniyoruz. İşte bu Said Paşa İmamı adlı şiirinde Akif, çok özetleyeceğim ben, çok uzun.
Sayın Fidan, yayına geçmeden önce sizin bana söylediğiniz cümleyi müsaadenizle dinleyicilerimizle paylaşayım. Sayın Fidan bana dedi ki, sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Akif'i sevmeyen yoktur değil mi? Herkes sever, herkes ona hayran olur dedi. Evet, muhakkak dedim. Mehmet Akif'in hayran olduğu bir isim var, onu bilir misiniz dedi.
Tabii.
Ve kitabını da Facebook sayfamızda görebilirsiniz. Fotoğrafı o şekilde göstermek istedik. Ya, buyurun, siz
çok önemli bir
devam
şey
edin.
Söylediniz. Şimdi herkes Akif'e hayran. Ama Akif'in de hayran oldukları var. Bunların başında Said Paşa İmamı geliyor. Said Paşa İmamı'na çok hayran. Niye hayran? Şimdi burada şöyle bir olay anlatıyor Akif şiirinde, Said Paşa İmamı şiirinde. Padişahın annesi Dolmabahçe Sarayı'nda bir mevlüt okutacak. Padişahın annesinin mevlüdüne kim davetlidir? Seçkin bir zümre. Şimdi Akif orada anlatıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın alt zemini dolmuş, üst zemini dolmuş, yerler insanlarla dolu. Akşam namazı vakti gelmiş ama mevlüdü okuyacak Said Paşa imamı yok ortalıkta. Yani protokola dahil bir mükemmel mevlid. Hadi bulun şunu, yok. Said Paşa imamı yok ortalıkta. Ha, burada çok güzel tasvirler var. Bu şiirin bir özelliği de şu. Akif bu şiiri sanki fırçasını boyaya batırıyor, resim yapıyor gibi anlatıyor. Sanki şiirle resim yapıyor. Bu dünyada ender şairlerde vardır. Bizde de sadece Akif'te vardır. O kadar güzel tasvir ediyor ki. Ne diyor? Coşar avizeler artık, köpürür kandiller. Bu ışık çağlayanından bütün afak inler. Yalının cephesi ülker gibi baştan başa nur. Nim açık pencereler rengi ziyadan mahmur. Renk renk açmış o başlar biriken mahşere bak. Fes gelenleri tasvir ediyor. Arakiye, sarık, yazma, bürümcek, yaşmak, taylasan, takke, nazarlık, ruhutuz, abani. Mavi boncuk oyanın türlüsü dal dal yemeni. Ama birçokları davetli değilmiş, kime ne? Bu açılmaz kapılar şimdi açık herkese diyor, tasvir ediyor. Benim asıl şey yaptığım, gelmiyor hoca, yok ortalıkta, mevlüt okunacak. Ya bulun şunu, yok hiçbir yerde. Dedikoduları o arada yansırıyor. Nerede bu işte diyor, Üsküdar'dan gelecek falan, dedikodular bile sıralıyor. Bakıyorlar ki gelmiyor, yatsı namazı kılınmış, mevlide başlayın diyorlar bir grup Mevlüt Han'la beraber. Mevlüt mutat adabı ile başlar. Önce tevhid okunur. Gayiş ile dinler herkes. O güzel sonra müessir 8-10 parlak ses, 8-10 tane okuyor böyle. Bir de o arada sarayın karşı tarafından boğazı sessiz düşünün o zaman. Lahuti bir ses yaklaşıyor. Bir ses yaklaşıyor böyle. Diyor ki lahını Davud ile inler yine güya dağlar. Ah o kutsi nefes eşbaha ederken sereyan. Karalar vecd ile pürcuş sular pürgaleyan. Dem çekip dem tutarak etmeye başlar feryat. Boğazın her tarafında bir ilahi inşaat. Şöyle diyormuş gelen ses. Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devlet-i sermetsin efendim. Menşur ile emrükle müeyyetsin efendim. Divani ilahi de serametsin efendim. Sen Ahmedi Mahmud-u Muhammedsin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbetsin efendim diye kayık okuyarak geliyor. Böyle kesilir gitgide böyle bir ses duyulunca mevlid okuyanlar da bitiriyorlar. Okumuyorlar.
Bu ses nereden, ses nereden geliyor diye merak ediyorlar.
Gitgide tedricile sesler artık aktarır sahile mevlidçiyi bir köhne kayık. Bir köhne kayık mevlidçiyi şeye indiriyor. Koşarak doğruca mabeyni alır karşı çıkan. Nerede kaldın hoca der valide sultan o zaman. Sen de kalleşlik edersen bize eyvahlar ola. Valide sultan kükremiş. Duracak gibi değil. Diyor ki şimdi mevlidçi anlatıyor. Bura çok önemli. Bura çok önemli. Henüz akşamdaki gelsem diye düştüm de yola. Yürüdüm haylice derken hele sen kısmete bak. Öteden karşıma bir yaşlıca hatun çıkarak. Azıcık dursana oğlum dedi. Durdum naçar. Göğsün imanlıya benzer sana bir hizmet var. Ama reddetme ki zaten beni mahvetmiş ölüm. Bir perişan anayım. Dağ gibi evlat gömdüm. Kızımın canı için bari bu 40. gece şöyle bir mevlüt okutsam diyorum kendimce. Nasıl etsem? Okuyan çok ya. Benim yufka elim. Hocasın. Elbet okursun. Hadi oğlum gidelim. Ne olur bir yorulursan hadi bekletme günah. Sen benim yavrumu şad et ki rıza en lillah. İki dünyada aziz eylesin Allah da seni. Demiş. Sonu çok önemli. Hatunun sözleri divaneye döndürdü beni. Ne saray kaldı hayalimde ne sultan ne filan. Çile dolsun yürü öyleyse dedim oldu olan. Size yüzlerce adam mevlüt okur benden iyi. Ama biçare kızın bağrı yanık anneciği. Yoklasın merdini namerdini insan diyerek eli yüzlerce heyulaya deyip boş dönecek. Fukaranın seneler çok önemli. Fukaranın seneler belki siler gözyaşını. Hangi taş pekse hemen vurmaya baksın başını. Elin evladını yanmaz parasız bir kimse. Çaresizdim sizi bekletmede beklettimse. Hoca der valide sultan. Beni ağlatma yeter. Yeniden mevlüt okursun bize dava biter.
Çok etkileyici gerçekten.
Bu şiirle ilgili bir hatıram.
Evet.
Bir okulda lisede Mehmet Akif'i davet ettiler. Ben birkaç sene evvel anlattım. Kalabalık bir salon 1000 kişiden fazla. Sözlerimi bununla bitireceğim dedim. Okudum. Okul müdürünün odasında oturuyorum. Konferans bitti Ankara'ya döneceğim. Sizin gibi bir hanımefendi, öğretmen, elinde mendil, gözyaşlarını siliyor. Hocam dedi, ben edebiyat öğretmeniyim. 17 yıl. Ben dedi, Safahat'ı da bilirim, Akif'i de bilirim. Ama bu şiiri niye okumamışım dedi ya. Hala ağlıyor. Bura nedir? Bu şiir şunu yansıtıyor. Akif, düşünce adamı olarak sosyal yapımızı anlatıyor. Sosyal yapımızı anlatıyor. Dırvasiye bir şiir var. Orada da diyor ki bir tarafta pek çok öbür tarafta hiç yok. Buna bir tevazuun, bir adalet ister diyor. Bu düşünce adamın olmanın özelliğidir. Şimdi ben şöyle diyorum. Mehmet Akif 82 yıl evvel vefat etti. 63 yaşındaydı. Ama bugün hala yaşıyor. Niye? Bizi aydınlatıyor, bizden sonraki nesilleri aydınlatacak. Mehmet Akif büyük bir insan olarak devam edecek. Akif için ne yapsak azdır. Bizim bu konuşmamız inşallah ruhaniyet itibariyle bizden haberdar olmuştur. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Rahmetle anıyoruz. Kendisine benim açımdan hakikaten Akif'in Türkiye'de sevilmesi açısından çok hizmetlerim oldu. Çok gayret sarf ettim. Türkiye'nin her yerinde, hatta yurt dışında ciddi konferanslar verdim. Strasbourg'da birkaç sene evvel bir konferansa davetliydim. Kalabalık bir salon. Ben bitirdim, bir arkadaş Kur'an-ı Kerim okudu. Salon gitmiyor. Davet sahibi dedi ki, hocam dedi, iki saat dinlediler dedi, gitmek istemiyorlar dedi, siz devam edin dedi.
Ama hocam maşallah siz de gerçekten o kadar güzel, o kadar derin anlatıyorsunuz ki biz de bugün tıpkı sizin söylediğiniz gibi inşallah ruhu haberdar olmuştur. İnşallah. Onu i̇nşallah. Andığımızdan onu saygıyla yad ediyoruz. Son cümlelerimizi alalım, yavaş yavaş programımızın sonları da geliyoruz.
Efendim Akif'in anıldığı, Akif'in yad edildiği bir yerde söz bitmez. Niye? Çünkü Akif'in bu memlekete verdiği çok şey var. Onu anlatmak için kelimeler yetmiyor. Hı hı. Akif'imiz büyük bir şairdir, büyük bir devlet adamıdır, büyük bir siyasetçidir, büyük bir kahramandır. Ama Akif'in yeni nesiller tarafından örnek alınacak tek yönü şudur, özet olarak söylemek istiyorum. Akif söylediğiyle yaptığı arasında bir milimetre tezat yoktur. Ne söylemişse yapmış, ne yapmışsa söylemiştir. Ve o yönden de takdire şayan bir insandır. Ama neden? Çünkü Akif vahiy kaynaklı düşünmektedir. Ne diyor? Doğrudan doğruya alıp Kur'an'dan ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Böylesine güzel, böylesine mübarek, böylesine hoş bir insan bize büyük bir miras bırakmış, safahatı bırakmış. Bize de onu anlamak düşüyor.
Evet. Sayın Fidan çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben çok teşekkür
için,
ederim.
Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, Sayit Paşa İmamı ile bizi tanıştırdığınız için, tabii bilenler bilir ama hani bilmeyen Asım'ın nesline
evet.
Hepimiz seslenmiş olalım böylelikle onun vesilesiyle, onun sözleri vesilesiyle. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür
ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal şairimizin ölüm yıl dönümüydü. 27 Aralık'tı bugün. Onu saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un nesillere örnek olan düşünce adamlığını, safahatından örneklerle Mehmet Akif'in kişiliğini ve ideallerini konuştuk. Eğitimci yazar Sayın Ahmet Fidan'la kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle geldik programımızın sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Bugün bizimle olan herkese de çok teşekkür ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yarın haftanın son iş gününde, Cuma günü tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Sor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik izninizi istiyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.